İkinci ayrım.
Kurtarma. Dalgalı denizde çırpınan Jerry, kaptanın sesini duyunca uzun uzun havlayarak yeni efendisine duyduğu derin sevgisini dile getirdi. Ama Aranca uzaklaştıkça sesler de uzaklaşmıştı. O zaman Jerry, gecenin yalnızlığında yitmiş bir çocuk gibi acı acı bağırmaya, inlemeye başladı. Soğuk ve acımasız okyanusta onu ürküten şeyi, ölümün güçlülüğünü belli belirsiz seziyordu. Ama ölümün ne olduğunu bilmiyordu. Rüzgar yavaşlamış, yağmur başlamıştı. "Çifte fırtına," dedi Van Horn. "Hem sancaktan hem de iskeleden sarıldık. Üstümüze gelmeden önce ikiye ayrılmış olmalı," diye ekledi ikinci kaptan. "Ardından da yağmur getirdi," dedi Van Horn. "Hey!" diye bağırdı. "Dümendeki ne oluyor orada?" Randa yelkeninin koy vermesiyle geminin arka yelkeni sönmüş ve ön yelken karşı yöndeki rüzgarla dolmuştu. Aranci gerisin geri gitmeye başlıyordu. Yani Jerry'e yaklaşıyordu. Dümendeki zencinin hatası terazinin kefesini onun yönünde ağırlaştırmıştı. Aranci'nin yönünü ayarlayan Van Horn, Brookman'ı güvertedeki halatları düzeltmekle görevlendirdi. Kendi de yağmurun altında diz çöküp kestiği palamarları onarmaya başladı. Eski hızını yitiren sağanağın uğultusu da kesilmişti. Denizden gelen bir ses ilgisini çekti. Daha iyi duymak için işini bıraktı. Jerry'nin bağırışını tanıyınca donup kaldı. "Köpek yavrusu denizde!" diye bağırdı Brookman'a. "Çark etmeliyiz." Dönekleri yararak arkaya koştu. "Hey, oradaki!" diye seslendi. "Randa yelkenini indir." Dalgalara göz atınca Jerry'nin sesinin geldiği yönü belirledi hemen. "Tam yol sancak!" diye bağırdı dümenciye. Sonra kendi de koştu. Dümeni çevirirken "Doğu kuzey doğuya, doğu kuzey doğuya." Brookman'a küçük balina teknesini hazırlaması için bağırdı. Kendi de elektrik fenerini ve pusulayı almak için koşarak aşağı indi. Dikenli tellere takılmadan adamları teker teker bindirdi tekneye. En son da kendi bindi. "Güverteye seyyar bir lamba alsın Brookman. Çark etmeye devam. Büyük yelkeni kasmayın." Dümene geçip kürekçileri yüreklendirdi. Ortalığa kulak kabartmak ve Jerry'e seslenmek için ara sıra kürekçileri durduruyordu. "Siz," dedi kürekçilere, "beni iyi dinlemek. Bana kim haber vermek köpeği, ben ona 2 kez 10'ar bağ tütün ve 5 arşın bez vermek." Jerry çok kötü durumdaydı. Yüzmeye ve ağzına deniz suyu girmesine alışkın olmadığından Van Horn'un fenerinin ışığını gördüğü zaman ağırlaşmaya başlamıştı. İnlemeyi ve tuzlu su yutmayı sürdürdü. Ama sonunda efendisinin sesini tanıyınca sevinçten deliye döndü. Karanlıkta dikilmeyi denedi ama beceremedi. Van Horn'un sesine karşılık veremiyordu. Ama gücünü toparlar toparlamaz sevinçle havlamaya başladı. Efendisi onu boğazını yakan ve kör eden tuzlu sudan çıkardı. Yağmurdan sırılsıklam olmuş Van Horn'un kolları arasına ıslak ıslak sığındı. Kısa kuyruğu hızlı hızlı sallanıyor, gövdesi onu tutan kolların arasına büzülüyor, dili de komutanın yüzünde, yanaklarında, çenesinde neşeyle geziniyordu. Efendisi ıslaklığını, bunun ardından gelebilecek sıtmayı düşünmüyordu bile. Tek bir şeyin farkındaydı. Sevgili köpeği sağ salim kollarının arasındaydı. Kürekçiler yeniden küreklere sarıldığında Jerry'i kucağında tutarak kolu ve kalçasıyla dümeni kullandı. "Küçük sevincim," diyordu durmadan. "Benim küçük, yürekli yavrum." Jerry de kaybolduktan sonra bulunan küçük çocuklar gibi ağlayarak, inleyerek karşılık veriyordu. O da tir tir titriyordu. Ama soğuktan değil de kendini saran coşkudan. Gemiye dönünce Van Horn ikinci kaptana, "Köpek gemiden atlamadı," dedi. Dalgada sürüklenmiş olamaz çünkü çok iyi sarmıştım. İple de bağlamıştım. Adamların arasından geçti. El fenerini bırakmış olduğu örtüye tuttu. İşte kanıtı. İp kesilmiş. Kim yaptı bunu? Gözleri öfkeden parlayarak feneri adamların yüzlerine tuttu. Tüm gözler yere indi. Ayakları dibinde duran Jerry'ye eğilerek, "Sen onu tanıyorsun Jerry. O alçak zenciyi tanıyorsun sen," dedi. Parmağıyla zencileri gösteriyordu. Bir an çok etkilenen Jerry, havlayarak dört bir yana sıçramaya başladı. "Sanıyorum ki köpek onu bana gösterecek," dedi Van Horn ikinci kaptana. "Gel Jerry, ara onu, yakala onu. O nerede Jerry? Ara, ara!" Jerry komutanın bir şeyler istediğini anladı. Efendisinin ne istediğini bulmak istiyordu. Ona hizmet etme isteğiyle doluydu içi. Birden aklına bir fikir geldi ve atıldı. Çevresindeki zenciler ona yol açmak için kenara çekildiler. Eski sandıkların yığılı olduğu sancak yanına koştu. Vahşi köpeğin saklandığı aralığa burnunu soktu ve kokladı. Evet, o oradaydı. Homurtularını duyuyordu. Anlamak için gözlerini kaptana çevirdi. İstediği bu muydu? Vahşi köpeği kovalamalı mıydı acaba? Ama efendisi gülmeye başladı. Başka şey aradığını belirtmek için elini salladı. Zenci tayfaları ve dönekleri bacaklarından tanımalıydı. Leromi'nin yanına gelince efendisinin ondan beklediği şeyi unuttu. Yalnızca Leromi'nin kendisini yakalayıp denize atışını anımsadı. Öfkeyle çığlık atarak Leromi'nin üstüne atıldı. Leromi güverte boyunca kaçtı. Zencilerin gülüşmeleri arasında Jerry onu kovaladı. Güvertede koşarken birkaç kez dişlerini kaçağın baldırına da geçirdi. Sonra Leromi arma boyunca tırmandı. Jerry aşağıda öfkeden kuduruyordu. Kaptan armaya çıkmış olan zencinin üstüne feneri tutunca Jerry'nin adamın koluna geçirdiği diş izlerini gördü. Anlamlı bir hareketle onları Brookman'a gösterdi. ''Çok iyi Jerry, ona mühürünü basmışsın, aferin, akıllı köpeğim benim.'' Armalara yapışmış olan Leromi'ye döndü. ''Adın ne senin?'' diye sordu sertçe. ''Ben Leromi'' dedi Beriki acıklı bir sesle. ''Pendafri'den misin sen?'' ''Ben Merinç'ten.'' Kaptan düşündü. ''Ne de olsa o da bir dönekti.'' Bir iki gün sonra da karaya çıkınca özgür olacaktı. Vallahi diye sürdürdü, ben sana çok kızmak, çok çok öfkeli ben. Benim köpeği neden suya attın? Leromi ne diyeceğini bilemedi. Gözlerini umutsuzca sağa sola çeviriyordu. Kaptan sorusunu yineledi. Öteki hala gözlerini kaçırıyordu. Bu köpek benim. Seni döver ayağımın altında ezerim, anladı? Diye azarladı onu. Anladı diye karşılık verdi Leromi acınacak bir durumda. Dönekler uyumak için kameralara indiler. Tayfaların yardımıyla Brookman yelkenleri kastı. Arancı yoluna koyuldu. Van Horn kucağında Jerry ile örtünün altına uzanıp yattı. Jerry'e dokunmak yasak. Van Horn ertesi sabah saat 7'de kalktı ve Jerry'i örtünün altından çıkardı. Bizimki güne vahşi köpeği kovalayarak başladı. Daha sonra Leromi'nin üstüne atılarak zencilerin gülüşmelerine neden oldu. Sonra efendisiyle kahvaltı yaptı. Kaptan yemek yerine sigara kağıdına sardığı 2 gram kinini kahveyle içtikten sonra ikinci kaptana gidip yatacağını söyledi. Güverteyi yakıp kavuran güneşe karşın Van Horn'un dişleri birbirine çarpıyor, tir tir titriyordu. Jerry'i kucağında salladı. Tanrısının kolları arasında Jerry, sevmenin ve sevilmenin büyük hazdını tadıyordu. Ama bir süre sonra Van Horn peşinden gelen Jerry'i aldırmadan aşağı indi. Kaptan onu yakıp kavuran ateşten Jerry'i düşünemiyordu. Sarhoş gibiydi. Jerry işlerin iyi gitmediğini sezdi. Efendisi kendinden geçerek sayıklamaya başlıyordu. Sıtmaya hiç yakalanmamış olan Jerry anlayamıyordu. Yine de içinde büyük bir sıkıntı vardı. Çünkü efendisinin durumu kötü görünüyordu. Yatağa atlayıp göğsüne çıktı. Diliyle terden ıslanan yüzünü yaladı. Ama efendisi onu tanımadı hiç. Tam tersine şiddetle itti. "Clancy" diye söyleniyordu Van Horn baygınlığı arasında. "Üç levye alın, öne geçin." Sonra başka görüntüler geliyordu. "Sus canım, babanla böyle konuşma. Güzel sarı saçlarına dokunmamı istiyorsun. Ah, ne güzel gemi, ne de güzel kayıyor denizde." Tümceler ard arda sıralanıyordu. Kolları da durmadan sallanıyordu. Yatağın kıyısına büzülen Jerry, efendisine yardım edememenin acısıyla ağlıyordu. Tüm bunları bilemiyordu. Poker oyununu, gemileri yönetmesini, tramvay kazalarını onarmasını ya da Harlem'deki evde küçük bir kızın saçlarını taramasını hiç anlayamıyordu. "Her ikisi de ölmüş," diye söylendi Van Horn. Sanki saat kaç der gibiydi. Sonra, "Ah, ne güzel örgüler, sarı, altın sarısı örgüler," diye inledi. Yüreğini parçalayan acıyla hıçkırarak bir an kımıldamadı. Jerry için en uygun andı bu. Kolunun altına kayıp, başını omuzuna ve ıslak burnunu yanağına dayayıp efendisinin yanına büzüldü. Kol sıkıldı, bilek okşamak için büküldü. Bu sıcak ve yumuşak vücudun dokunmasıyla kaptan baygınlığından sıyrıldı. Gözdağı verir gibi mırıldandı. "Zencinin biri bu köpeğe dokunsun da göreyim." Van Horn'un sıtması bir saat sonra bol terlemeyle sona erdi. Rahatlayıp kendine geldi. Çok bitkindi. Örtüleri kaldırıp Jerry'i tanıyınca rahat bir uykuya daldı. Kara Kral. Sabahleyin şafak sökerken Aranji yol hazırlıklarına başladı. Yelkenleri ağır havada gevşek gevşek sallanıyor, dar boğazdan çıkmak için tayfalar balina teknesinde gayretle kürek çekiyorlardı. Akıntıyla kısa bir süre itilen gemi mercan kayalıklarına çarpma tehlikesi atlattı. Güneşle birlikte çıkan serin bir rüzgarla itilen Aranji sabah boyu kuzeye doğru yol aldı. Yeşil tepelerden dumanlar yükseliyordu. Aranji iki küçük yeşil adacığın arasında boğaza girdiğinde öğlen olmuştu. Tepelerdeki duman kümeleri anlamlıydı. Aranji boğazı geçmeden çok önce kıyıdakilerden en içeride oturanlar bile toplayıcının Langa Langa'ya gittiğini öğreniyorlardı. Kıyıya yakın adacıklar zincirini oluşturan lagün göründüğü zaman Jerry köylerden gelen kokuları duymaya başladı. Durgun suda çok sayıda kürekli kayık ve yelkenli dolaşıyordu. Yanlarına iyice yaklaşanlara, Jerry beyaz efendisini korumak için tüm yırtıcılığıyla havlıyordu. Arada bir ıslak burnunu efendisinin güneşten yanan bacağına sürüyordu. Aranji lagünde hızla yol aldı, sonra 50 ayak derinliğe demir attı. Su öyle duruydu ki dipteki mercanlar kolayca görünüyordu. Balina sandalını ayırmaya gerek yoktu. Çevreye yayılmış yüzlerce kayık yeni gelenleri bekliyordu. Zenciler sandıklarıyla kıyıya çıkarken akrabalarının ve dostlarının bağırışlarıyla karşılanıyordu. Van Horn kimsenin gemiye gelmesine izin vermedi. Malezyalılar beklenmedik bir anda saldırırlardı. Tayfalardan ikisi tüfeklerin başında bırakıldı. Adamların yarısını alan Brookman karaya çıkma işiyle ilgilendi. Zenciler yarım saat boyunca kıyıyı şenlendirdi. Sonra birkaç ürkek kayık kaldı. İçlerinden birinde Van Horn, Langa Langa'nın en büyük şefi olan Nau Nau'yu gördü. Nau Nau henüz gençti. Çoğu Malezyalının tersine yakışıklı biriydi. "Selam Babil Kralı." Sami soyuna özgü profili yüzünden ona bu adı takan Van Horn, böyle selamlardı şefi. Nao Nao çırılçıplaktı. Bundan da hiç sıkılmıyordu. Giysi olarak 6 parmak uzunluğunda bir bıçak ve jilet geçirilmiş bir kayış taşıyordu belinde. Boynuna astığı Hindistan cevizi lifine geçirilmiş beyaz porselenden tabak altlığı göğsünü örtüyor, tek süsünü oluşturuyordu. Aslında değerli bir eşyaydı. Kimsenin porselen bir tabağı yoktu. Çıplaklığından çok bu süsü onu gülünçleştiriyordu. Kral soyundandı. Babası kendisinden önce kraldı. Halkının ölümü ve yaşamı onun ellerindeydi. Çünkü babası bir yıl önce işten elini eteğini çekince oğlunun yönetime karışmasına izin vermişti. O da iki zenci çağırmış, soluğu kesilene dek iple babasının boğazını sıktırmıştı. Bir keresinde de ilk doğan çocuğunun annesini öldürtmüş, kemiğinden iliğine dek bir güzel oturup yemişti tek başına. "Vallahi," diye başladı. "Sen benim çocukları neden tuttu uzun uzun?" Adam haklıydı. Çünkü 3 yıllığına götürülen zenciler 3,5 yıl kalmışlardı. "Sen böyle konuşmak, ben var çok kızmak," diye karşılık verdi Van Horn. Elini cebine sokup bir avuç tütün çubuğu çıkardı ve ekledi. "Sen tütün içmek, daha kibar konuşmak o zaman." Ama Nao Nao verilen armağanı gururla geri çevirdi. "Ben de ondan çok," diye blöf yaptı. "Adamlardan biri neden dönmemek?" Van Horn belinden ince uzun bir karne çıkararak "Sati," diye okudu. Önünde duran vahşi şef onun arkasına geçip ensesine bıçağını saplamanın yollarını araştırıyordu o anda. "Sati son mu sonda hasta, çok hasta, ölmüş," diye devam etti Van Horn. "4 Temmuz'da dizanteriden ölmüş." "Sati çok çalıştı," diye belirtti Nao Nao. "Kaç parası var?" Van Horn aklından hesapladı. "Onun 6 kez 10 lira ve 2 lirası var." Bu 62 lira demekti. "Ben babasına önceden 1 10 ve 5 lira ödemek. Geriye 4 kez 10 lira ve 7 lira kalmak." "Neden sen almak 4 tane 10 ve 7 lira? Diye sordu Nao Nao. Van Horn elini kaldırdı. "Acele etme Nao Nao. Sati sandık aldı. 2 10 ve 1 liraya. Satiye 2 10 ve 6 lira kalır. Sen bana vermek 2 10 ve 6 lirayı. Bu ihtiyar neden kayıkta?" diye sordu Van Horn, parmağıyla arkada duran ihtiyar adamı göstererek. "O Sati'nin baba," diye onayladı Nao Nao. Van Horn adama gemiye gelmesi için işaret etti. Kendisi aşağıya kasayı getirmeye giderken Brookman'a dikkatli olmasını söyledi. Dönünce şefi yok sayarak doğrudan ihtiyara döndü. "Adın ne?"
"Ben Nino," diye karşılık verdi adam. "Sati benim oğlan."
Van Horn doğru olup olmadığını anlamak için Nao Nao'ya baktı. Adam başını arkaya atıp doğruladı. Bunun üzerine Van Horn, Sati'nin babasına 26 lira saydı. Nao Nao hemen elini uzattı. İhtiyar parayı ona verdi. Şef kendine 20 lira alıp kalan 6 lirayı ihtiyara verdi. Bu iş Van Horn'u ilgilendirmezdi artık. Görevini yapmış, parayı ödemişti. Bir şefin adamlarına yaptığı baskı onun sorunu değildi. "Langa langa adamları iyi mi?" diye sordu kibarca Van Horn. Konuşmayı canlandırmak ve arayı düzeltmek istemişti. Babil kralı gülümsemekle yetindi. "Ben belki karaya inip dolaşmak," dedi kaptan. "Belki iyi olmaz sana," diye karşı çıktı Nao Nao. "Belki çok kötü adamlar seni kaykay yapmak." "Hey Brookman," diye bağırdı kaptan. "Balina teknesini getirin." Tekne geminin yanına gelince ilk olarak kendi bindi. Sonra Nao Nao'yu çağırdı. "Vallahi Babil kralı," diye mırıldandı şefin kulağına. O anda kürekçiler küreklere asılmışlardı. "Biri bana kötülük yapmak, önce seni cehenneme yollamak ben. Sonra bütün langa cehennemi. Sen hep benimle gezmek, yok uzaklaşmak." Van Horn, peşinde sevgili köpeği, yanında kızgın, kara derili bir kralla karaya çıktı. 3000 yerlinin arasında dolaştı. İkinci kaptan elinde şişeyle güvertede duruyordu. Aslında Van Horn'un karaya çıkmaya niyeti yoktu. Bunu da şefin kışkırtması üzerine yapmıştı. Durum böyle gerektirirdi. Elini belindeki tabancasının tetiğinden çekmeden, kralı gözünün önünden ayırmadan bir saat kadar dolaştı. Kral öfkeden için için köpürüyordu. Van Horn da pek az beyazın görebildiği şeylerin tadını çıkarıyordu. Çünkü Langa Langa ve çevredeki adacıklar çok güzeldi. Bir saat sonra Van Horn önce Jerry'yi bindirdi tekneye, sonra kendisi bindi. Kıyıda şaşkın, öfkeli bir kral bırakmıştı. Göğüs göğüse. Van Horn gemiye dönünce oradan 10 mil ötedeki Somo'ya gitmek için yelkenleri gevşettirip demir aldırdı. Yolda ihtiyar şef Johnny'yi selamlamak ve birkaç döneyi karaya çıkarmak için Binu'ya uğradı. Sonra Aranji'nin son durağı Somo'ya doğru yolculuk başladı. Van Horn orada Langa Langa'da olduğundan bambaşka karşılandı. Öğleden sonra saat 3:30'du. Dönekler karaya çıkarıldı. Şef Basti'yi gemiye davet etti. İlerlemiş yaşına karşın çok dinç olan şef oldukça yakınlık gösterdi. Kendi gibi ihtiyarlamış karılarını da getirmek istedi. O güne dek onların hiçbir beyaz adama görünmelerine izin vermemişti. Van Horn bu onurlandırmadan çok memnun oldu ve her birine birer toprak pipo ve 10 kadar tütün çubuğu verdi. Öyle ilerleyince ölmüş iki zencinin babalarına verilecek paradan aslan payı koparmak isteyen Basti ile pazarlığa tutuştu. Başka yeni toplamalar için söz verdi şef. Vahşilerin sık sık fikir değiştirdiğini bilen Van Horn, anlaşmanın hemen imzalanması için diretti. Bu işi ertesi güne bırakmak isteyen Basti duraksadı. Van Horn bir an önce bitirilmesini istedi. Sonunda ihtiyar şef bir kayık yollayarak adamların toplanmasını kabul etti. "Bu konuda ne düşünüyorsun?" diye sordu Van Horn Brookman'a. "Bu ihtiyar tilkiyi hiç öyle kibar görmemiştim ben. Bize bir oyun oynamaya kalkmasın sakın." Brookman çevredeki kayıklara ve gemideki kadınlara bakarak başını salladı. "Bize bir oyun hazırlasaydı kadınları yanlarında olmazdı," dedi. "Zencilere hiç güvenilmez," diye mırıldandı kaptan. "Düş gücünden yoksundurlar ama yine de bir oyun oynayabilirler. Bu bir tuzak olamaz mı? Bir oyun yapacakları zaman kadınları uzaklaştırırlardı ama yeni bir düzen de olabilir. Gözünü dört aç," diye tembihledi. "İkimiz de aynı anda kamerada olmamalıyız ve özellikle de buradan ayrılıncaya kadar içkiden uzak dur." Basti inanılmayacak derecede zayıf ve ihtiyardı. Kaç yaşında olduğunu kendi bile bilmiyordu. Kabilesinde onun gençlik zamanını anımsayan bile yoktu. Onun yetenekleri sayesinde kabilesi bugün çok iyi durumdaydı. Malezya'nın Napolyon'u olmuştu. Savaşçı gücüyle sınırlarını genişletmişti. Yasa yapıcı olarak da kabilesinin gücünü arttırmıştı. Anlaşmalarla ya da savaşla olsun çevredeki şeflere boyun eğdirmişti her zaman. Yeni kayıklar geldikçe trafik canlanıyor, güverteyi erkek ve kadınlar dolduruyordu. Toplamalar daha sonra geldi. Ailelerinin ve kabilenin kararlarına boyun eğmiş, ürkek, genç, vahşiydi hepsi de. Beyaz Efendi'ye adlarını yazdırmak için sıraya girmiş ana babalar ve yakınlar tarafından teker teker büyük kamaraya götürülüyorlardı. Orada sağ elleriyle 3 yıllık anlaşma imzalayıp ilk yılın gündeliğinden avans alıyorlar, bir bölümünü şefe veriyorlardı. Avansların her birinden payını alan ihtiyar Basti orada duruyordu. Ayakları dibinde diz çöken 3 karısı uyukluyorlardı. Brookman'ın nöbet tuttuğu güvertede Jerry daha önce hiç görmediği zencilerin bacaklarını koklayarak dolaşıyordu. Vahşi köpek yerlilerle birlikte karaya çıkmıştı. İçlerinden yalnızca Leromi geri dönmüştü. Jerry tüylerini kabartarak yanından geçip durdu. Zenci onu görmezden gelerek bir el aynası almak için aşağı indi. Her şeyin hazır olduğunu, uygun zamanı kolladığını belirtmek için Basti'ye göz kırptı. Uygun zaman, Brookman'ın kaptanın buyruklarına karşı gelip içki şişesine koştuğu an geldi. Şişenin saklı olduğu mizana direğinin yanına giden Brookman, bir yudum almadan önce çevresine bir göz attı. Yanında küstah, şişman bir zenci kadın 2 yaşındaki çocuğuna meme veriyordu. 2 adım ötede ise Leromy almış olduğu aynaya bakıyordu. Bu aynadan Brookman'ın sandıklara eğilip sonra kalktığını, başını geriye atarak şişeyi ağzına dayadığını gördü. Yakında duran kayıktaki bir kadına işaret etmek için sağ kolunu kaldırdı. Kadın yere eğilip ona bir şey attı. Sapı yerli eşi Sedef Kakmalı, basit bir baltadan oluşan bir mızraktı. Ağzı dikkatle bilenmişti. Mızrak havada sessizce uçarak Leromy'nin eline düştü. Leromy de onu aynı şekilde 2. kaptanın arkasında duran şişman zenci kadına attı. Kadın sapı eliyle yakaladı. Çocuğu kucağında beline sarılmıştı. Enseye vurma zamanı henüz gelmemişti. Çünkü Brookman'ın başı arkaya eğilmişti. Birazdan gerçekleşecek acıklı olayı pek çok göz izliyordu. Jerry de gördü ama bir şey anlamadı. Zencilere hiç güvenmemesine karşın havadan gelecek bir saldırı beklemiyordu. Rastlantı sonucu ambar ağzında duran Tambi olanı biteni gördü ve elini silaha uzattı. Leromy zenci kadına ıslık çalarak çabuk olmasını duyurdu. Hiçbir şeyden kuşkulanmayan Brookman şişeyi indirip başını uzattı. Baltanın demiri can alıcı noktaya çarptı. O anda kendinden geçti. Kısa bir an hiçbir şey hissetmedi. Çünkü böyle vurulan hiç kimse duygularını duyurmak için soluk bile alamaz, bir şey söyleyemezdi. Brookman çabucak güverteye yıkıldı. Cansız elinden kayan şişe kırılmadan güverteye düştü. İçindekiler yere yayıldı. Bunlar öylesine çabuk olmuştu ki Tambi, Brookman düşmeden az önce silahını ateşledi. Zenci kadını ıskaladı. Kadın çocuğunu 2 elinden tutup küpeşteden sıçradı ve uçta bulunan bir kayığa atladı. Kayık kadının ağırlığıyla devrildi. Bir anda kızılca kıyamet koptu. Savaş çıktığını anlayan Jerry, Leromy'nin elini dişleriyle parçaladı. Leromy hırsla ve öfkeyle doğruldu. Jerry adamın bacaklarına saldırdı ve köpeğin eski düşmanı ona hızla bir tekme savurdu. Jerry denize düşmeden önce tam bir ölmüştü. Tüfeğinin tetiğini çekmeden önce başına saplanan bir mızrak, tropik dünyasının tüm görüntülerini sonsuza dek silmişti gözlerinin önünden. Kalan tayfalar aynı hızla öldürüldü. Çünkü saldırı her yönden aynı anda başlamıştı. Biraz sonra güverte gerçek bir kasap dükkanına benzedi. Bu karmakarışık tüfek sesleri ve gürültü arasında Jerry'nin başı su yüzüne çıktı. Bir erkek eli onu boyun derisinden yakaladı ve boş yere ısırmak için çabalamasına karşın bu el onu bir kayığa çıkardı. Efendisini düşündüğü için öfkeli olmaktan çok tasalıydı. Arancı'nın tehlikede olduğunu biliyordu. Brookman'ın düştüğünü görmüştü. Leromy'nin düştüğünü görmüştü. Şimdi de tüfek sesleri, korku ve zafer çığlıkları duyuyordu. Savunmasız ve boyun derisinden havaya kaldırılmış durumda havladı. Zenci onu kayağa atıncaya dek debelendi. Doğrulup 2 kez sıçradı. Birincisi kayığın kıyısına, ikincisi de Arancı'ya doğru. Oraya ulaşmak için 2 yardalık bir uzaklık vardı. Denize düştü yeniden. Durmadan yüzerek ve su yutarak yüzeye çıktı. Çünkü efendisinin yanında olmak için yanıp tutuşuyordu. Ama başka bir kayıkta duran 12 yaşındaki bir erkek çocuk Jerry'nin durumunu gördü ve yüzerken başına kürekle vurdu. Küçük köpek hareketsiz ve baygın kalınca da onu kayığa çekti. Leromy'nin tekmesiyle Jerry denize düşmeden önce Van Horn ölmüştü. İhtiyar Basti'nin kabilesindeki tüm ihtiyarlardan daha uzun yaşaması ve çok uzun süre saltanat sürmesi boşuna değildi. Çünkü krallığını her zaman iyi yönetmesini biliyordu. Ne de güzel oynamıştı oyununu. Şef olmanın verdiği haklara dayanarak iyiliksever görünmüş, plantasyonlarda çalıştırılmak üzere 3 yıllık anlaşma imzalamış, her yıl için verilen avanslardan payını almıştı. Başbakanı ve Maliye Bakanı Aura paraları aldıktan sonra liflerden örülmüş sepetlere doldurmuştu. Basti'nin arkasındaki 13 yaşında güzel bir kız bir sineklikle efendisinin sineklerini kovalıyordu. Ayakları dibinde ise 3 yaşlı karısı diz çöküp oturmuşlardı. Yüzü kırış kırış ve en yaşlı olanı o işaret ettikçe bir sepet sunuyordu. Güverteden gelen her sese kulak veren Basti başını sürekli sallıyor, uzatılan sepetten bir biber ağacı cevizi ya da şıklığını arttıracak bir yeşil yaprak, piposunu doldurmak için tütün ya da yakmak için kibrit alıyordu. Sonunda elini son kez sepete daldıracağı sırada zenci kadın Brookman'a saldırmış, tam bir de ona ilk kez silah çekmişti. Basti'nin fırlak damarlı yorgun eli eski bir tabanca çıkarmıştı. Van Horn da Basti kadar çevikti ama yeterince değildi. Eliyle otomatik tabancasının tetiğine dokunduğu anda 100 yıllık silahtan duman çıkmıştı. İki kesik ve bir yuvarlak kurşunla dolu olduğu için ağzını açmaya fırsat bulamadan Van Horn'un yarı kalkık elinden otomatik tabancası yere düşmüştü. Külüstür tabanca Basti'nin elinde çatlamıştı. Aura elinde bir bıçakla ortaya çıkıp beyaz şefin başını koparmaya başlamıştı. Basti sallanan parmağına alaylı alaylı bakmıştı. Parmağı sağ eliyle koparıp karısının uzattığı sepete atmıştı. Güvertedeki acıklı olaylar sürerken döneklerden üçü aşağıda bulunan son zenci tayfanın işini bitiriyorlardı. Bilge olacak denli uzun yaşamış olan Basti, yitirdiği parmağının acısına aldırmadan gülüyor, üç karısı kendisiyle övünüyorlardı. Korkak küçük zenci kız, yuvasındaki ürkek bir tavşan gibi, elleri ve ayakları üstüne diz çökmüş, bu korkunç sahneye bakıyor, bu kez kazanın kendisini beklediğini biliyordu. Adada uyanış. Jerry Arancı'da olup biteni hiçbir zaman öğrenemedi. O anda dünyanın sonunun geldiğini biliyordu. Çünkü kendi felaketine tanık olmuştu. Başına vuran zenci çocuk ayaklarını sıkıca bağladı ve onu kıyıya attı. Sonra da o kargaşada unutup gitti. Bağırış ve şarkılar arasında kayıklarla çekilen gemi kıyıya Jerry'nin bulunduğu mercan duvarının tam yanına yerleştirildi. Kıyıda ateşler parladı. Gemide fenerler yakıldı sevinçle. Arancı talan edildi. Taşınabilecek ne varsa hepsi alındı. O gece Somo'da kimse uyumadı. En küçük çocuklar bile yemeklerin piştiği ateşlerin çevresinde dolanıyor ya da sofralarda bekleşiyordu. Sabahın ikisinde Basti'nin buyruğuyla gemi ateşe verildi. Ve susuzluktan kavrulmuş yorgun Jerry, ayakları bağlı olarak yattığı yerden kısa bir süre önce tanıdığı bu yüzer dünyanın alev ve duman bulutları arasında yok olduğunu gördü. Ve daha sonra bayıldı. Bu arada büyücüler evlerinde dumanla kuruttukları kafalarla ilgileniyorlardı. Çünkü tayfaların dışında karaya çıkmamış 10 kadar Ola Ola ve Malu döneği vardı. Çoğu kez tümünü öldürmezlerdi. Basti bunu şiddetle yasaklamıştı. Acıdığından değildi bu. Tüm tutsaklar er geç öldürülürdü. Ama Basti buz nedir hiç bilmiyordu. Soğutma yoluyla yiyecek saklamasını da. Eti çürütmeden saklamanın tek yolu ona göre onu ayakları üstünde canlı tutmaktı. Tutsakları en geniş hangara üst üste yığmıştı. Tepelerinde ise Basti'nin atalarının iplerle bağlanmış kafaları sallanıyordu. Burası aynı zamanda toplantı salonuydu. Hiçbir zenci kadın ölümü göze almadan giremezdi oraya. Revirdeki zenci kız da oradaydı. Sonunun kazanda pişirilmek olduğunu biliyor, Van Horn'un kendisini yiyeceğini söyleyip alay edenlerle aynı yazgıyı paylaşıyordu. Jerry de oraya getirilmişti. Büyücülerin reisi Anyo, kıyıda ona çarpmış, onun kendine ait olduğunu söyleyen çocuğun karşı çıkmasına rağmen kayık hangarına konması için buyruk vermişti. Etlerin pişirilmekte olduğu ateşin yanından geçirilirken duyduğu kokudan şölenin cinsini anlamıştı Jerry. Bu deneyimin yeniliği karşısında tüyleri diken diken olmuş, bağlarından kurtulmak için kudurmuşçasına debelenmişti. Tutsakların arasına atılınca da homurdanmayı sürdürdü. Çünkü düşmanlarıyla aynı yazgıyı paylaşmaya razı olamıyordu. Aranji'nin ve efendisinin başına gelen felaketlerden onları sorumlu tutuyordu. Tan yeri ağrırken yalnızca yaralılar ve ipleri sıktığı için acıya dayanamayanlar uyanıktı. Jerry'nin başına kürekle vuran çocuk ihtiyar köre sezdirmeden hangara girdi. Büyücü mırıldanarak insan kafalarını ateşte çevirip duruyordu. Çocuk büyük bir özenle uyuyanların üstünden aşıp tutsaklar arasında kendine bir yol açtı. Yüreği hızlı hızlı çarpıyordu. Çünkü büyük günah işlediğinin farkındaydı. Henüz 12 yaşındaydı. Baba ocağından ayrılıp hangarda gençlerle uyumaya hakkı yoktu. Yalnızca gençlere özgü olan bu hangara girerek yaşamını tehlikeye atıyordu. Ama Jerry'i istiyordu. İstediği de oldu. Lamay. Jerry'nin adının Lamay olduğunu sonradan öğrendiği bu küçük çocuk, yılların pisliğiyle toprağı sertleşmiş olan kulübesine götürdü köpeği. Orada annesi, babası ve kendinden daha küçük 4 kardeşiyle birlikte yaşıyordu. Sazdan yapılmış su geçirir çatı bir kalasla desteklenmişti. Duvarlar da su geçiriyordu. Aslında Soma'daki en yoksul kulübeydi burası. Malayalıların tersine aile reisi Lumai şişmandı. Belki de bu şişmanlığı yüzünden iyi yürekli ve tembeldi. Karısı Lenerengo tam tersine çok zayıf ve canlıydı. Kocasının sakin ve uyuşuk olmasına karşın o atak ve öfkeliydi. Evin arkasına geçerken çocuk annesinin ve babasının bir köşede uyumakta olduğu evin içine baktı. 4 küçük kardeşi köpek yavruları gibi büzüşmüşlerdi ortada. Evin çevresi hayvanların yaşamasına çok uygundu. Hava kokulu bitkilerden ve tropik çiçeklerden çıkan kokuyla doluydu. Ekmek ağaçları dallarını göğe uzatmıştı. Muz ve Hindistan cevizi dalları meyvelerin ağırlığından yerlere sarkmıştı. Ama Jerry'e en hoş gelen şey fundalıklarla örtülü yosunlu taşlar arasından akan bir çayın şırıltısı oldu. Suyun sesiyle sersemleyen Jerry, önceleri diz çöküp onu kucağında sallayan çocuğun okşamalarına ses çıkarmadı. Konuşmayı bilmeyen Jerry çok susamış olduğunu ona anlatamıyordu. Sonunda Lama'yı anladı. Bir bambu kamışının ucuna bağlanmış boş Hindistan cevizi kabuğundan yapılma kabı aldı ve yeşillikler arasına daldırdı. Sonra da Jerry'e uzattı. Sıcaktan ve yorgunluktan pörsiyen böğürleri şişinceye kadar içti Jerry. Teşekkür etmek için Lamai'nin elini daha sık yalamaya başladı. Lamai'nin annesi Lenerengo uyanıp da beslenecek yeni bir boğaza karşı çıkmaya başlayıncaya dek her şey çok iyi gitti. Konuşmalardan bir şey anlayamıyordu Jerry ama Lamai'nin kendinden yana annesinin de karşı olduğunu biliyordu. Kadın cırtlak bir sesle oğlunun deli olduğunu, kendine hiç acımadığını söylüyordu. Lumai'yi çağırdı. Derin uykusundan uyandırılan adam Somo diliyle oğlanların ve köpeklerin iyi olduklarını, üstelik de açlıktan ölmediklerini ve uykuyla barışın en iyi şey olduğunu söyledi. Sonra kollarını başının altına koyup uykuya daldı. Annesinin kendine vuracağını sezen Lamai yavaşça geriledi. Kadın ona vuramayınca tepinmeye başladı. Kocasının ciğeri 5 para etmeyen biri olduğundan uzun uzun yakındıktan sonra yeniden uyudu. Jerry'nin çok susadığını gören Lamai onun aç olabileceğini düşündü. Kuru dallar ekleyerek mutfak ateşini canlandırdı. Sonra içine isten kararmış taşları yerleştirdi ve bir gün önce öldürüp çayın içine saldığı semiz güvercini almaya gitti. Yeşil yapraklara sarıp çevresine kızgın taşları yerleştirdi. Üstünü toprakla örttü. Biraz sonra güvercini ateşten çıkarıp yeşil yaprakları atınca yayılan iştah açıcı kokudan Jerry'nin burun delikleri oynamaya başladı. Çocuk güvercini parçaladı ve soğuttu. Jerry kuşun etini ve kemiklerini silip süpürdü. Bu sırada Lamay şarkı mırıldanarak okşuyordu Jerry'yi. Açlığı ve susuzluğu yatışan Jerry okşamalara daha az ilgi gösteriyordu artık. Kulaklarını dikip uzakları dinliyordu. Gitmek istediği belliydi. Bunu anlayan çocuk Jerry'nin boynuna geçirdiği ipin bir ucunu ağaca sıkıca bağladı. Sonra yatmaya gitti. Jerry bir süre ipe asılıp zorladı. Sonra da yatıp uyudu. Ama uykusu kısa sürdü. Geminin başına gelen felaketi biliyordu. Özgür kalınca düşünmeden kıyıya doğru koştu. Soma uykudaydı. Kendini durduracak kimse yoktu çevrede. Sakin suda arancı yoktu artık. Ama çevrede şölen artıkları görünüyor, sönük ateşlerden yanık et kokuları yükseliyordu. Evlerine gitme gereği duymayan birçok şölenci, kumun üzerine yayılmış uyuyordu. Yüreği efendisine duyduğu tasayla dolu olan Jerry, suyun kıyısına oturdu, burnunu havaya dikerek uzun uzun acıyla uludu. Lamahi onu bu durumda buldu. Kollarının arasına alıp sıkarak acısını yatıştırdı. Ona içecek verdi. Ama Jerry susamamıştı. Jerry efendisini yeniden görmek için yanıp tutuşuyordu. Onu unutmamıştı. Sonunda Lamahi bu küçük köpek yavrusunu yola getiremeyeceğini anladı. Jerry'nin başına vurdu. Onu bağladı. Çünkü Lamahi akıllıydı. Daha önce böyle yapıldığını hiç görmemişti ama Jerry'yi sopayla yola getirmeyi düşündü. Dört ayak uzunluğundaki bu sopa bambudandı. Bir ucu Jerry'nin boynuna bağlıydı, öbür ucu ağaca. Jerry dişleriyle ulaşamıyordu tahtaya. Bambu da kuru olduğu için diş geçirmek olanaksızdı.